Ayrım 12, sayfa 200. Bir sabah erken saatlerde N.. kentinde her zamanki ziyaret saatlerinden çok erken çatı katlı, mavi sütunlu, turuncu renkli ahşap bir evin kapısından sırtında damalı şık bir manto, yanında küçük yakalı bir kaput ve parlak kumaştan sırma şeritli bir şapka giymiş uşağı bulunan bir kadın çıktı. Hanımefendi hemen görülmemiş bir çabuklukla evin önünde bekleyen arabasının inik merdivenlerinden çıktı. Yerine oturur oturmaz uşak hemen kapıyı kapadı. Merdiveni toparlayıp kaldırdı ve arabanın arkasındaki yerine oturarak arabacıya "Yürü!" diye bağırdı. Kadın çok tuhaf, yeni bir şey duymuş ve bunu da bir an önce bir başkasına yetiştirmek için yerinde duramaz olmuştu. İkide bir arabanın penceresinden başını uzatıp bakıyor ve daha yolun yarısına bile gelmediklerini gördükçe içi içini yiyordu. Her ev ona olduğundan uzun geliyordu. Beyaz taştan bir yapı olan kimsesizler yurdu, dar pencereleriyle yanından geçerken son derece uzunmuş gibi geliyordu. Öyle ki sonunda dayanamayarak "Amma da uzunmuş, bitmek bilmiyor" diye patlayıverdi. Arabacı iki kez "Daha çabuk, daha çabuk Andruşka, sen bugün çekilmeyecek derecede yavaş sürüyorsun" diye emir aldı. Sonunda istedikleri yere vardılar. Araba tek katlı koyu gri renkli, pencerelerinin üzerinde beyaz kabartmalar bulunan, bütün pencereleri kafesli, tahta perdeyle çevrili küçük bahçeciğinde kentin tozlarından beyazlandırılmış incecik ağaçlar bulunan ahşap bir evin önünde durdu. Pencerelerde küçük çiçek saksıları, kafeste gagasını bir bileziğe takmış sallanıp duran bir papağan, güneşte uyuklayan iki küçücük köpek çarpıyordu göze ilk anda. Burada gelen kadının çok candan bir arkadaşı oturuyordu. Yazar iki kadına da bir at bulabilmekte çok güçlük çekmiştir. Öyle bir at bulmalı ki bu at hiçbir zaman o bayanları kızdırmamalı. Uydurulmuş bir soyadı da çok tehlikeli olur. İstediğiniz kadar düşünerek bir at bulun, yine de aynı soyadına bu geniş ülkemizin bir köşesinde muhakkak rastlanır. Ve aynı soyadlı hanım hemen yazara kızmaya başlar. Hem de yalnız yazar yaşarken değil, ölmüş bile olsa arkasından konuşur. "Vay efendim, benim işime ne karışır? Bu yazar casusun biridir. İnsanın ne giydiğini, hangi şeylerden hoşlandığını soruşturuyor. Ak Rafena Ivanovna'nın giydiği elbisenin çok güzel olduğunu, hangi yemekleri sevdiğini yazmış. Onlara bir rütbe de yakıştırmak. Tanrı korusun, tehlikeli bir iştir. Şimdi bizde bütün rütbe ve mevki sahipleri öyle alıngan, çabucak kızı veren kişiler oldular ki yazdığınız her şeyden öfkeleniyor. Bunu kendilerine saldırı sayıyorlar. Şöyle bir örnek verebiliriz buna. Bir kentte aptal bir adam vardı diye yazsanız hemen saygıdeğer biri karşınıza dikilir ve bağırmaya başlar. Ben de adamım, öyleyse ben de aptalım. Sözün kısası, bir anda herkes bunu kendi üzerine alıverir. İşte bütün bunlara engel olmak için konuğun gelmiş olduğu bayana öyle bir ad vereceğim ki bu ad bütün kentlilerce oy birliğiyle verilmiştir. Kimse alınamayacak. Her davranışıyla hoş kadın demekle yetineceğim. O da bu adı iyice benimsemiş ve son derece hoş olmak için hiçbir şeyi esirgemezdi. Kadın karakterinin ne denli çevik olduğunu, sözlerinin ne denli iğne gibi batıcı olduğunu tanıtlar gibi davranışları bile bunu engelleyemezdi. Ama Tanrı göstermesin, yine de ilk anda karşısına çıkan her şeye karşı yüreğinde hemen bir öfke beliriverirdi. Ama bütün bunlar her il merkezinde olduğu gibi ince bir kibarlık maskesiyle gizlenirdi. Her davranışında bir beğeni vardı. Şiiri sever, kimi zamanda başını dalgın kuruntulu tutmasını da çok iyi becerir. Her davranışıyla hoş olduğunu herkese kabul ettirirdi. Öteki konuk kadın ise bu kadar çok yönlü değildi. Bu nedenle de ona yalnız hoş kadın demek yerinde olur. Konuğun gelişi güreşte uyuklayan köpekleri uyandırmıştı. Bunlar durmadan tüylerini karıştırıp duran uzun tüylü Adel ile ince burunlu erkek köpek olan Popuri adlı iki köpek yavrusuydu. İki köpek de kuyruğunu dikmiş havlayarak konuk bayanın sırtındaki son moda desenli çiçekli omuzunda bir kuyruk gibi uzun parça sallanan mantosunu çıkardığı evin girişine koştu. Evin girişini bir yasemin kokusu kaplamıştı. Her davranışıyla hoş kadın, yalnız hoş kadının gelişini öğrenir öğrenmez hemen koşup geldi. Kadınlar el sıkıştılar, öpüştüler, bağırıştılar. Bu bağırışmalar okulu bitirdikten sonra annelerinin daha şunun babası ötekininkinden daha yoksul, daha alçak rütbeli demeyi başaramadıkları zamanda karşılaşan enstitülerin bağırışmalarını andırıyorlardı. Öpüşmeleri de çok şapırtılıydı. Köpekler bile bu şapırtıdan ürkerek havladı ve bu yüzden de kadınlardan mendille hafif bir sopa bile yedi. İki kadın içerisinin mavi renkli, divanlı, oval masalı hatta sarmaşık sardırılmış bir paravananın bulunacağından kuşkumuzun olmadığı konuk odasına geçtiler. Arkalarından uzun tüylü Adel ile ince burunlu büyükçe Popuri de homurdanarak koştu içeri. Ev sahibesi konuğu divanın bir köşesine oturtarak. "Buraya, buraya bu köşeye buyurun," dedi. "İşte şuraya, şu yastığı da alın arkanıza." Konuğunun arkasına bir yastık yerleştirdi. Yatağın üzerine kaneviçeyle bir şövalye resmi işlenmişti. Şövalyenin merdiven gibi koca bir burnu ve dört köşe dudakları vardı. Ev sahibesi konuşmasına devam etti. "Gelişinize öyle sevindim ki, birinin geldiğini işitince kendi kendime kim acaba diye düşündüm. Paraşa, vali yardımcısının hanımıdır belki," deyince kızdım ve "eyvah yine başımı ağrıtacak bu baş belası," dedim ve benim evde olmadığımı söylemelerini istedim. Konuk bayan bir an önce içini dökmek, o müthiş haberi vermek istiyordu. Ama ev sahibesi ikide bir çığlıklar atarak konuşmayı başka yönlere sürüklüyordu. Her davranışıyla hoş kadın, hoş kadının üzerindeki elbiseye dikkatle bakarak "ne hoş bir basmaymış bu," diye haykırdı. "Evet, güzel, Praskovya Fedorovna. Eğer kareleri biraz daha küçük olsaydı daha iyi olurdu. Hem kahverengi benekli değil de mavi olmalıydı," diyor. "Kız kardeşime de bir günlük kumaş gönderdim. O kadar güzel ki anlatmak için söz bulamıyor insan. Düşün, fon mavi, ince incecik insanın yaratabileceği en ince çizgiler. Çizgiler arasında da gözler, pençeler, gözler, pençeler. Gözler, pençeler, gözler, pençeler. Sözün kısası eşsiz. Denebilir ki dünyada bir benzeri daha yoktur. Çok güzel ama karışık biraz. Aa hayır, hiç de karışık değil. Yok yok, karışık. Burada şunu da açıklamak gerekir ki, her davranışıyla hoş kadın çok özdekçi. Hemen inkar etmeye eğilimli. Kuşkucu ve her şeye itiraz eden bir yaratılıştaydı. Yalnız hoş kadın bunun pek de karışık olmadığını anladı ve "doğrusu çok rica ederim artık kırmalar konmuyor," dedi. "Nasıl konmuyor? Onun yerine fisto yapılıyor." "Yok canım, hiç de güzel değil bu fistolar." "Hayır, fisto hep fisto yapılıyor. Fistolu pelerinler, fistolu kolluklar, fistolu apoletler, fistolu etekler, sözün kısası her yerde fisto." "Bu pek de hoş bir şey değil Sofya Ivanovna. Eğer her yere konursa çok güzel oluyor. Ama Grigoryevna insanın bana şöyle ikiye katlanır, geniş şeritler dikilir yukarıdan aşağı. Sonra bak, söyleyince ne şaşıracaksın. Dinle de şaş kal. Düşün, elbisenin yukarı kısımları daha uzun. İleriye çıkık insanın göğüsleri daha belli oluyor. Etekler yüz yuvarlak, eski kafesli etekler gibi kalkık. Bir de arka tarafa biraz vatka da koyuyorlar, başka bir hava vermek için." Her davranışıyla hoş kadın başıyla kurumlu bir hareket yaparak, "hayır, doğrusu çok özür dilerim ama çok bayağı oluyor," dedi. Yalnız hoş kadın, Tabii doğru. Çok bayağı oluyor diye onayladı. Siz ne derseniz deyin, ben böyle modaya uymam. Ben de doğrusu modada bir dereceye kadar izlenir, hiçbir şeye benzemiyor bu. Kız kardeşime sırf iş olsun diye patron çıkarıvermesini söyledim. Melanyacığım dikmeye başlamıştır bile. Her davranışıyla hoş kadın elinde olmadan heyecanını açığa vurdu. Yoksa patronunuz var mı? Evet, kız kardeşim getirdi. Aman canım, ne olur onu bana ödünç verin, olur mu? Ama ben onu Praskovya Fedorovna'ya vereceğime söz vermiştim. Ondan alır almaz veririm. Praskovya Fedorovna'dan sonra mı? Öyle şey olur mu? Yabancıları benden üstün tutmanız çok tuhaf doğrusu. Ama o benim teyzemin kızı. O sizin teyzenizin kızı mı oluyor? Tanrı bilir nasıl teyze kızı. Belki de kocanız tarafından. Hayır, Sofya Ivanovya, sizden bunu duyacağımı ummazdım. Bunu yalnız beni gücendirmek için söylüyorsunuz. Anlaşılan sizi bıktırmışım. Benimle bu yüzden dostluğu kesmek istiyorsunuz. Zavallı Sofya Ivanovna ne yapacağını bilmiyordu. İki ateş arasında kalmış hissediyordu kendini. Ne yapmalıydı? O aptal dilini iğneyle delik deşik etmeye bile hazırdı ama bu arada her davranışıyla hoş kadın bizim yakışıklı ne yapıyor diye sözü değiştirdi. Ah tanrım, ben de nelerden konuşup duruyorum deminden beri. Bak dinle, siz daha benim buraya niçin geldiğimi bilmiyorsunuz değil mi? Konuk avının üzerine atılmaya hazırlanan bir atmaca gibi soluğunu kesmiş bekliyordu sanki. Bu yüzden sözcükler birbiri peşinden öyle çabuk çabuk çıkıyordu ki onun sözünü kesmek için insanın ev sahibesi bayan gibi insan dışı merhametsiz bir insan olması gerekirdi. Ama ev sahibesi öyleydi işte. Alışıldığından çok daha canlı bir sesle konuğun sözlerini kesti. Siz onun nesini övüyorsunuz? Göklere çıkartıyorsunuz, anlamıyorum doğrusu ben. Bunu yüzüne de söylerim işte, yaramaz adamın biri o. Tam düzenbazdır, düzenbaz. Dinleyin de anlatayım. Onun yakışıklı olduğu söylenip duruyor. Ama o yakışıklı değil ki. Çirkin mi çirkin. Hele burnu en çirkin yeri. Konuk kadın yalvarırcasına bir sesle konuştu. Rica ederim. İzin verin de anlatayım size. Canım Anna Grigoryevna, izin verin de anlatayım. Bu anlatacağım öykü, anlıyor musunuz? Bu öykü öyle bir şey ki, burada şunu da belirtmek yerinde olur kanısındayım. Her iki bayan da öyle bol yabancı sözcükler, öyle uzun Fransızca cümleler de kullanıyorlardı ki, ama yazar Rusya'da Fransız dilinin etkisini, yararlarını çok iyi bilmekte, sosyetedekileri günün her dakikasında yurtlarına karşı duydukları derin sevgiyi yansıtan, Fransızca konuşmaya zorlayan nedenleri çok iyi anlamaktadır. Ama yine de böyle yabancı bir dilin kitabınızda yazılmasına gönlü el vermemektedir. Bu nedenle en iyisi biz yine Rusça anlatmaya devam edelim. Her davranışıyla hoş kadın sordu. Ne öyküsü bu? Ah hayatım, Anna Grigoryevna. Ah eğer ne durumda olduğumu bir bilseniz düşünün. Bugün bana başpapaz Kirili babanın karısı geldi. Ne dersin bu işe? Bizim alçak gönüllü konuğumuz nasıl bir adammış biliyor musunuz? Hangisi, başpapazın karısına da mı kur yapmış yoksa? Aman Anna Grigoryevna, bırak şimdi kur yapmayı. Bu bir şey değil. Bak dinle, başpapazın karısı ne anlattı? Ona çiftlik sahibi bayan Karaboçka gelmiş, yüzü sapsarı kesilmiş korkudan, anlatmış. Hem de ne anlatmış? Dinle onun anlattığını. Roman gibi gece yarısı birdenbire evdekilerin çoktan yatmış olduğu bir saatte kapı vurulmaya başlamış. Hem de nasıl vuruluyormuş? Açın, açın, eğer kapıyı kırdırmak istemiyorsanız çabuk açın diye bağırılıyormuş dışarıdan. Bu ne buyrulur? Bundan sonra da ona yakışıklı, kibar denilebilir mi? Peki bu Karaboçka nasıl bir kadın? Genç mi, güzel mi? Yok canım, yaşlı bir kadın. Aa, bu çok güzel işte. Artık yaşlılara da sataşmaya başlamış ha. Doğrusu ona aşık olan hanımların zevkine diyecek yokmuş. Hayır, öylesi değil. Anna Grigorievna, anladığınız gibi değil. Düşünün, Rinaldo Rinaldini gibi tepeden tırnağa silahlı biri belirmiş kapıda. Ve hey demiş, bütün ölmüş olan canları bana satın diye haykırmış. Karaboçka gereken yumuşaklıkla cevap vermiş. Satamam, çünkü ölü onlar. Adam, hayır onlar ölü değil. Onların ölü olup olmadıklarını ben bilirim. Onlar ölü değil, ölü değil demiş. Sözün kısası, köyde kızılca kıyamet kopmuş tabii. Çocuklar ağlamaya, köylüler kaçışmaya, her kafadan bir ses çıkmaya başlamış. Kimse kimseyi anlamıyormuş. Herkes bir paniğe kapılmış, bir panik ki. Ah Anna Grigorievna. Bütün bunları duyduğum zaman bir titreme aldı beni. Hatta hizmetçi Maska, canım hanımcığım, aynaya bakın bembeyaz kesildiniz dedi. Ben de, şimdi aynanın sırası değil. Hemen gidip Anna Grigorievna'ya anlatmalıyım dedim. Hemen arabanın hazırlanmasını emrettim. Arabacı Andruşka nereye gideceğimizi sordu. Ben hiçbir şey söylemedim ona. Aptal aptal baka kalmışım yüzüne. Herhalde aklımı kaçırdığımı düşünmüştür. Ah Anna Grigorievna, korkudan nasıl titrediğimi bir bilsen. Her davranışıyla hoş kadın. Bu gerçekten çok tuhaf dedi. Bu ölü canlar da ne demek acaba? Özür dilerim ama bundan hiçbir şey anlamıyorum. Bu ölü canlar sözünü ikinci duyuşum. Kocam Nozlev'in yalan söylediğini söylüyordu ama yine de doğru yanları olabilir. Ama kendinizi benim yerime koyun Anna Grigorievna. Duyduğum zaman nasıl titrediğimi bir düşünün. Karaboçka şimdi diyor ne yapacağım bilmiyorum. Bana bir takım kağıtlar imzalattı. Önüme de 15 ruble atıverdi. Ben ise diyor tecrübesiz, kimsesiz bir dulum. Bir şeyden anlamam. İşte olay bu. Ah benim yerime koyun kendinizi. Nasıl titredim bunları işitince. Doğrusu siz daha iyi bilirsiniz ama bence bu ölü canların altında başka şeyler gizli. Yalnız hoş kadın da hiç duraksamadan, evet evet bence de öyle dedi. Ama doğrusunu söylemek gerekirse karşısındakinin ne demek istediğini anlamak için yanıp tutuşuyordu. Bu yüzden de bunun altında ne olabilir ki diye sormaktan da alamadı kendini. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben mi? Hiçbir şey anlamıyorum. Yine de aklınızdan bir şeyler geçiyordur. Onu söyleyin, öğrenmek isterdim. Ama yalnız hoş kadın söyleyecek şey bulamıyordu. Yalnızca titriyor ama zekice bir tahmin yürütemeyeceğini de anlıyordu. Şu anda herkesten çok onun öğüt ve dostluğuna ihtiyacı vardı. Her davranışıyla hoş kadın, bakın, dinleyin. Bence bu ölü canlar. Konuk bayan hemen dikkat kesildi, kulaklarını dikti, hafifçe yerinde dikeldi. Öyle ki gören onu oturmuyor, hafifçe divana değiyor sanırdı. Ağır gövdesine rağmen havada en ufak bir esintiyle uçuverecek tüy gibi hafif bir durum aldı. Yanında köpekleriyle ava düşkün bir Rus efendisi ormana yaklaşınca tavşanların ormandan önüne doğru geldiğini gördüğü zaman atının sırtında kamçıyı havaya kaldırmış bir durumda kaşla göz arasında ateş almaya hazır barutunu ateşleyivereceği andaki durumu da böyledir işte. Bulanık havayı gözleriyle delmek istiyormuş gibi bakar. Artık hayvanı vuracağından emindir. Artık onun dudaklarını, bıyıklarını, gözlerini, kaşlarını ve kunduz derisinden kasketini gümüş yaldızlara boğan karlı bozkırlar yumuşatabilir. Onun kızgınlığını ve gerilmiş sinirlerini. Her davranışıyla hoş kadın devam etti. Ölü canlar. Konuk bayan heyecanla kesti. Evet, ölü canlar. Allah aşkına söyleyin, bu bence asıl işi örtmek için uydurulmuş bir şey. Ama amacı valinin kızını kaçırmak. her davranışıyla hoş kadının bu yargısı gerçekten beklenmedik bir yargıydı. Konuk bayan bunu duyunca olduğu yerde taş gibi dona kaldı. Sarardı. Ölü gibi bembeyaz kesildi ve ürperdi. Ellerini çırparak haykırdı. Ah Tanrım! Doğrusu böyle bir yargı aklımın köşesinden bile geçmezdi. Her davranışıyla hoş kadın, doğrusunu söyleyeyim, daha siz ağzınızı açar açmaz işin aslının bu olduğunu anlamıştım dedi. Hiç kuşkusuz Anna Grigoryevna enstitü terbiyesinin sonucu bu. Asıl suçlu o değildir ama. Ne suçsuzu? Onun neler konuştuğunu işittim. De ne ayıp burada onları tekrarlamaya utanırım doğrusu. Biliyorsunuz Anna Grigoryevna, ahlaksızlığın bu kadarı da insanın kalbini durduracak. Ama onu görünce erkeklerin aklı başından gidiyor. Ama bence doğrusu ben onda pek de öyle bir şey bulamıyorum. Dayanılmayacak kadar yapmacık davranışları var. Ah hayatım Anna Grigoryevna, yüzündeki ifade tam bir heykele benziyor. Ne yapmacık ne yapmacık. Ah Tanrım ne yapmacık. Ona kim öğretmiş bilmiyorum ama onun gibi cilve yapan birine rastlamamıştım hiç. Ah canım, o bir heykel, ölü gibi bembeyaz. Ah öyle demeyin Sofya Ivanovna, o kadar çok allık sürüyor ki. Yok canım, hiç de öyle değil Anna Grigoryevna. Kendi tebeşir gibi, hem de saf tebeşir gibi bembeyaz. Ama hayatım, yanına oturmuştum da yüzünde bir parmak kalınlığında sıvı gibi allık vardı. Annesi öğretmiş olacak, kendi yosmanın biri. Kızı da anasına benzeyecek tabii. Siz istediğiniz kadar yemin edin. Eğer onun yüzünde bir damlacık bile allık varsa şu anda çocuklarımı, kocamı, tüm ailemi terk etmeye hazırım. Her davranışıyla hoş kadın ellerini çırparak, ''Aman neler söylüyorsunuz Sofya Ivanovna?'' dedi. Yalnız hoş kadın da ellerini çırparak, ''Siz de ne kadar boş yere iddia ediyorsunuz Anna Grigoryevna? Görüşünüze şaşıyorum doğrusu.'' Okuyucularım aynı anda gördükleri şey üzerinde iki kadının bu kadar karşıt fikirleri savunmalarına şaşırmasınlar. Bu dünyada öyle şeyler vardır ki, bir kadın bembeyaz, bir başka kadın ise kızıl. Yaban mersini gibi kıpkırmızı görebilir. Yalnız hoş kadın konuşmasına devam etti. Bakın, size bu fikrimi onaylayacak bir şey anlatayım dedi. Şimdi hatırlıyorum, Manilov'un yanında oturuyordum, ona bakın ne kadar soluk bembeyaz yüzü var demiştim. Doğrusu bizim erkekler ne kadar beyinsizmiş. Hep hayranlıkla ona bakıyorlardı. Ya bizim yakışıklı, ne kadar iğrenç geldi bana. Düşünün Anna Grigoryevna, o kadar iğrenç geldi ki. Doğru ama birçok kadın ona yiyecek gibi bakıyordu. Ben mi Anna Grigoryevna, böyle bir şey söyleyeceğinizi hiç ummazdım. Hiç. Sizin için söylemiyorum. Sizden başka kimse yok muydu sanki? Hayır, hiçbir zaman beklemezdim bunu Anna Grigoryevna. İzin verirseniz size şunu söyleyeyim ki, kendimi çok iyi bilirim. Bunları ikiyüzlü öteki kadınlar için söylemenizi beklerdim. Özür dilerim Sofya Ivanovna. İzin verirseniz şimdiye değin, hiç skandal çıkarmadım. Bunu ben ötekiler için söyledim. Siz de bunu anlamışsınızdır sanmıştım. Niçin bu denli öfkelendiniz? Orada başkaları da vardı. Hatta bir kadının ona daha yakın olabilmek için kapıya yakın iskemleye nasıl oturduğunu bilmiyor musunuz? Hele bu son sözlerden sonra artık bir fırtına kopması her an beklenebilirdi. Ama tuhaftır, iki kadın da bir süre sustu. Beklenen fırtına da çıkmadı. Her davranışıyla hoş kadın birden son moda elbisesinin patronunun henüz eline geçmediğini hatırlamış. Yalnız hoş kadın da karşısındaki samimi dostunun fikirlerinin bütün ayrıntılarını daha tam olarak öğrenememişti. Bu yüzden çok çabuk yatışıverdiler. Her iki kadının da kötü yürekli ve kin güdücü oldukları söylenemezdi. Bütün kadınlar gibi de söz arasında birbirlerini iğnelemekten de zevk alırlardı. İşte sen böylesin, aldığını indirirsin midene. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da bu böyledir. Yalnız hoş kadın, yalnız anlayamadığım tek nokta var dedi. Çiçikov gibi burada yolcudan başka bir şey olmayan biri böyle bir işi nasıl göze alabilir? Ona burada yardım edenler olmadan. Sizce yok mu böyleleri? Ama kim olabilir ki ona yardım edecek? Kim mi? Örneğin Nozdrev. Yok canım, Nozdrev nasıl olur? Niçin olmasın, pekala olur. Siz de bilirsiniz ki babasını bile satar o. Hele kumar oynarken. Ah tanrım, doğrusu sizden böyle yeni ve ilginç haberler öğreneceğimi hiç ummazdım. Nozriyev'in böyle bir olaya karışacağını aklımın ucundan geçirmemiştim. Ben ise hep umardım. Yeryüzünde neler oluyormuş da insanın haberi yok. Çiçikov ilk kez kente geldiğinde böyle bütün kentin birbirine katacağını kim umardı? Ah Anna Grigoryevna, nasıl ürperdim, korktum bunları duyunca. Eğer sizin gibi iyiliksever dostum olmasaydı ne yapardım? Kendimi bir ırmağa atardım. Kim bilir nereye sürüklenir giderdim. Benim maska ölü gibi beyazlaştığımı görmüş de bana sevgili hanımcığım demişti. Ölü gibi renginiz uçmuş. Ben de ona maska demiştim. Ben de bilmiyorum nedenini. İşte böyle oldu, hele Nozrev'de karışsın bu olaya, çıldıracağım neredeyse. Yalnız hoş kadın, bu işin ne zaman, hangi gün ve saatte yapılacağı ve olayın başka yönleri hakkında da bilgi almak istiyordu. Her davranışıyla hoş kadın bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Yalan söyleyemezdi. Hem de bu ne de olsa bir tahmindi. Ama bu tahmin de bir iç kanıya dayanırsa iş değişirdi. Eğer bu konuda bu iç kanıya kesinlikle inanmışsa bu kanısından da vazgeçmezdi. Kanılarını savunmak için bir avukat kesilir. Avukat bile onun çenesiyle yarışamaz ve iç kanısının ne demek olduğunu görerek susardı. Her iki kadın da bunun ilkin bir ihtimal olduğunu ama pek de alışılmamış bir ihtimal olduğunu biliyordu. Fakat sonra birden gerçek durumunu alıverdi. Kendini akıllı sanan kardeşlerimiz, halkımız da hep aynı duruma düşmezler mi sanki? İlkin büyük bir alçak gönüllülükle korka korka en sakin sorularla işe girişirler. Oradan değil mi? Bu ülke adını şu köşesinden almadı mı? Bu belge daha eski çağlara ait değil mi? Ya da bu ulusa verilen adla ırkları arasında bir ilişki olamaz mı? Hemen eski yazarları sorguya çekmeye başlar, onları okur, incelerler ve kanılarını doğrulayacak en ufak bir ipucu buldular mı hemen cesaretlenir, ölüp gitmiş olan bu yazarlarla konuşmaya, onların yerlerine de kendilerini cevap vermeye başlarlar. Artık tüm gerçekleri çıkarmışlardır ortaya, artık bütün kanıları gerçek olmuştur hemen. Ben de böyle düşünüyorum der, bu ulus adını ırkından almıştır. Konunun bu yönden incelenmesi gerekir diye verirler kararlarını. Tabii bunu söyleyen bir ilim adamı olduğundan fikir her yana yayılır ve bu fikrin benimseyicileri, savunucuları olur. İki kadın bu fikrin doğru olduğuna karar verip enine boyuna tartışırken odaya asık suratlı, gür kaşlı, kısık gözlü savcı girdi. Savcıya bütün olayları, ölü can alışverişini, valinin kızını kaçırma tasarısını bütün ayrıntılarıyla anlattılar. Onu öyle şaşırttılar ki savcı hiç kıpırdayamadan oturduğu yerde kala kaldı. Sol gözünü kırptı, sakalına bulaşan enfiyeyi mendiliyle sildi. Hiçbir şey anlayamamış gözlerle baka kaldı. İki kadın onu öylece bıraktılar. İkisi de aynı yönlerde kenti birbirine katmaya koştular. Bunu başarabilmeleri için de yarım saat yetip artmıştı. Kent çalkalanmaya başladı. Kimse işin aslını bilmediği halde her kafadan bir ses çıkıyordu. Kadınların anlattıkları herkesi, özellikle memurları hemen inandırıvermişti. İlk bakışta durumları okul öğrencisine benziyordu. Sabahleyin uyuyakalanların, erken kalkanlar tarafından ağızları, burunları, içi enfiye dolu kağıtlarla ki bunlara gusar denir, doldurulur. Derin uykusunun arasında hızla bir solukta tüm enfiyeyi burnuna çekince hapşırarak sıçrar yerinden ve nerede olduğunu bile ilk anda anlayamadan aptal aptal dört bir yanına baka durur. Sonra duvara vuran güneş ışınlarını, köşeye bucağa saklanmış arkadaşlarının kıkırdamalarını sezer. Pencereye, sabah ışınlarına, binlerce kuşun cıvıldamayla yeni uyanmış ormana, orada burada yıkanan şen çocukların çığlıklarıyla dolu sazlar arasında pırıl pırıl kıvrımlar çizerek akıp giden dereye bakar. En son birden bulunduğu yeri ve burnuna gusar çekildiğini anlar. İşte kentlilerin ve memurların ilk andaki şaşkınlıkları böyleydi. Herkes gözlerini koyun gibi iri iri açmıştı. Ölü canlar valinin kızı ve Çiçikov kafalarında tuhaf bir karşılık yaratmıştı. Sonra ilk sersemlik geçtikten sonra bunları bir sıraya koymaya ve birbirinden ayırmaya çalıştılar. Ama bir türlü işin içinden çıkamadıklarını görerek kendi kendilerine kızmaya başladılar. Bu dillere destan ölü canlar ne demek oluyor? Ölü can deyiminde bir mantık yok ki. Ölü canları alıp ne yapacak? Aptal mı bu adam? Hangi işe yaramaz parayı verip alacak bunları? Bunları almakla eline ne geçecek? Peki valinin kızının bu işle ne ilgisi var? Onu kaçırmak istiyorsa ölü canları almasının ne gereği var? Haydi ölü canları aldı. Bununla valinin kızının ne ilişkisi var? Yoksa onları valinin kızına mı hediye etmek istiyor? Bütün bunlar saçma değil mi? Bütün bunlarda en ufak bir gerçek payı yok ki. Hem bütün bunlar için bir neden olmalı değil mi? Ölü canların da nedeni mi olurmuş? Doğrusu bir nedeni yok. Gerçekten bunlar hep boş şeyler. Saçma, anlamsız, asılsız, yalan şeyler. Şeytanlar götürsün hepinizi. Sözün kısası, bütün kent çalkalanıyordu. Konuşulan konular hep ölü canlar, valinin kızı ve Çiçikov'du. Başka konuşulacak bir konu yoktu. Kentin üzerinde korkunç bir kasırga dolaşıyordu. Bütün tembeller ve o zamana değin birkaç yıldır sırtlarından sabahlıklarını çıkarmayanlar hep ortaya çıktı. Kunduracıların dar çizmeler yapmasına kızan, terzilerin ve arabacıların ayyaşlığına kızan herkes yuvalarından dışarı fırladı. Bütün bunlar o zamana değin. Evlerinden çıkmazlar. Yalnız kendileri gibi miskinlerle düşüp kalkarlar. Adları uykucu ve yatıcı olan çiftlik sahipleriyle konuşurlardı. Bu adamlar uyumak ve yatmak gibi fiillerden başka kelime bilmezler. Rusya'da çok kullanılan Sopikov ve Hrapovitski'ye uğradım ki bu cümle sırt üstü yan gelip yatmak, burnundan hırıltılı ıslıklar ve horultular çıkarmak anlamına gelirdi gibi cümleleri sık sık kullanan insanlardır. İki arşın uzunluğunda Mersin balıklı 500 rublelik çorbanın, ağızda eriyi veren börekli yemeklerin bile evlerinden çıkaramadıkları insanlardı bunlar. Ama bunlar bile bu dedikoduyu duyar duymaz fırlamışlardı sokağa. Sözün kısası, kent ana baba günü gibi kalabalıklaşıvermişti birden. O zamana değin adı bile duyulmayan Sisoy, Paftunyevich ve MacDonald Karlovich gibi adamlar çıktı ortaya. Konuk salonlarında uzun mu uzun, kolunda kurşun yarası bulunan eşine az rastlanır bir adam boyu göstermeye başladı sokaklarda. Üzeri örtülü arabalar, ne idüğü belirsiz, yanları açık arabalar, derme çatma arabalar, ıslık sesi çıkaran arabalar dolaşıyordu. Ortalık kaynıyordu sözün kısası. Bir başka zaman, bir başka durumda bunlar olsa pek kimsenin dikkatini çekmezdi. Ama ne nokta nokta kenti epey zamandır böyle bir haber alamamıştı. Hatta 3 aydan fazla bir zamandır kent için yiyecek kadar önemli olan dedikodu yapılmıyordu. Kentte 2 karşıt fikir çıktı ortaya ve bu nedenle de 2 grup kuruluverdi. Erkekler ve kadınlar grubu. en uyuşuk olan erkekler grubu yalnız ölü canlara vermişti tüm dikkatini. Kadınlarınki ise yalnız valinin kızının kaçırılışı ile ilgileniyordu. Biraz kadınların tarafını tutarsak, kadınlar grubu erkekler grubuyla kıyaslanmayacak kadar düzenli, sistemli çalışıyordu. Bunun da nedeni belki de ev işlerinde düzenleme işine alışmış olmalarıydı. Hemen sorunun incelikleri tartışıldı, çözümlendi. Sorunu hemen canlı ve belirli bir görünüşe sokuverdiler. Sözün kısası, tablo tüm ayrıntılarıyla bitirilmiş oldu. Çiçikov'un valinin kızına çoktandır aşık olduğu, ay ışığında bahçede buluştukları, valinin de kızını Çiçikov'a vermeye razı olduğu, çünkü Çiçikov'un Yahudi kadar zengin olduğu, ortada bir engel olmasaydı bu işin tatlılıkla halledileceğini, bu engelin de Çiçikov'un kısa bir süre önce ayrıldığı ama hala ona mutsuz bir aşk besleyen karısının Çiçikov'un evli olduğunu nereden öğrenmiş çıkarmışlardı Tanrı bilir. Dokunaklı bir mektup yazması olduğunu, Çiçikov'un da ana ve babanın bu işe hiçbir zaman razı olmayacaklarını görerek kaçırmaya karar verdiği sonucu çıkmıştı ortaya. Bir başka evde ise biraz daha değişik anlatılıyordu. Çiçikov evli değildi ama ince ve işini bilir bir adam olduğundan kızı alabilmek için önce annesini elde etmiş. Onunla içli dışlı olmuş, sonra kızını istemiş ama anne biraz dinsel kuşkular, biraz da günah işlemekten doğacak ruhi bunalımlardan korkarak bunu reddetmiş. Çiçikov da bu nedenle kızı kaçırmaya karar vermiş. Bu fikirler, türlü belgeler ve fikirler eklenerek kentin en ıssız sokaklarındaki en sağır kulaklara kadar yayıldı. Rusya'da alçak tabaka insanları, yüksek tabakada olanların dedikodularını yapmayı çok sevdiklerinden Çiçikov'u tanımayan, hiç görmemiş evlerde bile bu konu konuşuldu. Ona bazı eklentiler yapıldı. Olay her geçen dakika allanıp bullanıyor, her geçen gün biraz daha kesinleşiyordu. Sonunda pek olağan olarak son sağlam şekliyle valinin karısının kulağına kadar gitti. Tabii tam bir aile kadını, kentin en yüksek amirinin karısı. Şimdiye değin hakkında hiçbir suçlama yapılamamış bir anne olan valinin karısı bu olayı duyunca büyük bir üzüntüye kapıldı. Zavallı sarışında 16 yaşındaki bir kız için çok kötü bir durumla TTATT baş başa kaldı. Bütün bu yüklenmelerin, soruşturmaların, soruların, azarlamaların, tehditlerin, serzenişlerin, üzerine çullanmaların nedenini bile anlayamadan devamlı gözyaşı döktü. Uşağı da Çiçikov hiçbir zaman, hiçbir nedenle eve almaması için kesin emir verildi. Valinin karısının işini bu şekilde bitiren kadınlar artık erkekler grubuna yöneldiler. Onları da kendi yanlarına çekmek, ölü canların sırf valinin kızını kaçırmak ve bunun uyandıracağı kuşkuları gizlemek için uydurulmuş olduğunu kabul ettirmek istediler. Hatta erkeklerin çoğunu da kendi yanlarına çekmeyi başardılar. Onların yanına geçen erkekler, arkadaşlarının kendilerine erkekler için en ağır sözler olan kılıbık ve eteklikli diye damga yapıştırmasına aldırış bile etmeden kadınlar grubu ile birleştiler. Erkekler buna karşı çıkıyorlardı ama aralarında birlik, kadınlarınki gibi düzen yoktu. Hepsi birbirinden duygusuz, kaba, uyuşmaz, ilgisiz, düzensizdi. Düşünceleri karma karışık birbirine dolaşmıştı. Sözün kısası, erkeklerin kaba, ağır ve ev işlerine ne de gönül kandırmalarına yeteneği olmayan, vefasız, tembel, son derece korku ve aralıksız fikirlerle dolup taşan yaratılışı böyleydi işte. Bütün bunlara saçma damgasını vuruyorlar. Bir vali kızını ancak bir süvari subayının kaçırmaya teşebbüs edebileceğini, Çiçikov gibi bir beyefendinin buna girişemeyeceğini ileri sürüyorlardı. Bunu söyleyenler koca karı masalı uydurmuşlardı. Bunu uydurmak için insanın çuval olması gerekir. Yalnız uydurmamışlar, bir de allayıp bullamışlardı üstelik. Oysa asıl önemli konu ölü canlardı. Bunun altında başka bir sorun yatıyordu ama ne olduğunu şeytan bilirdi ancak. Ne olursa olsun güvenilir, iyi bir sorun olmadığı da ortadaydı. Bunda niçin böyle bir art düşünce aradıklarını bilmiyoruz şu anda. Kentte yeni bir genel vali, dipnot, genel vali, büyük yetkilerle atanmış, genellikle general ya da prens olan askeri vali, dipnot bitti, atanmıştı. Bu memurların yüreklerini titretecek bir olaydı. Türlü azar, bağırıp çağırma ve bir üstün aslarına yapabileceği her türlü kötülüğü yapabilirdi. Memurlar, ya kentte dolaşan bu saçma söylentileri o da duyarsa ne olur? Öfkeden deliye döner, hepimizi kırar geçirir diye düşünüyorlardı. Sağlık işleri müfettişi, ölü canlar diye bir hastalığın alınması gereken tedbirleri alınmadığı için gittikçe yayılan salgın hastalıklardan ölenlerin kastedebileceği düşüncesiyle sapsarı kesildi. Belki de Çiçikov genel valinin gönderdiği gizli bir memurdu. Hemen bu düşüncesini gidip mahkeme başkanına danıştı. Mahkeme başkanı bunun saçma bir benzetiş olduğunu söyleyerek onu avuttu ama birdenbire aklına geliveren bir fikir, yoksa ölü canlar gerçekten ölü mü fikri onu altüst ediverdi. Sapsarı kesildi. Çünkü o da bu işin içine karışmış, Pulyushkin'in vekili olmuştu. Şimdi genel vali bunu öğrenirse ne çoraplar örerdi başına. Bunu başkalarına da söyleyince hepsi birbirinden fazla sarardı. Hepimizin bildiği gibi korku, veba hastalığından daha tehlikeli ve daha salgın bir hastalıktır. Herkes daha önce işlediği suçları, günahları düşündü ister istemez. Ölü canlar sözü öyle anlamlara çekildi ki kısa bir süre önce kentteki iki olaydan sonra hasır alta edilip gömülü veren cesetlerin kastedilebileceği bile düşünüldü. İlk olay şuydu. Kente panayıra gelen Solviçe Goldsluklu tüccarlar alışverişten sonra üstsiz Solkulu tüccar dostlarını her türlü içki ve yemeğin serbest olduğu bir Rus ziyafetine davet etmişlerdi. Her içkili ziyafette olduğu gibi sonunda çıkan kavgada üstsiz Solklukları kendileri de onlardan epeyce sopa yemelerine, hatta içlerinden birinin burnunun kopmasına rağmen döve döve öldürmüşlerdi. Tüccarlar suçlarını itiraf etmişler ama bunun bir şakadan çıktığını söylemişlerdi. Kentte dolaşan söylentilere göre adam başına 500'er rublelik 4'er banknot ödeyerek işi örtbas ettirmişler. Yapılan soruşturma sonucunda Ussisorkluların kömürden boğulduklarını ortaya çıkmış ve bu nedenle de kömürden zehirlenenler gibi gömülü vermişlerdi. İkinci olay o kadar da önce değildi. Brovka'ya bağlı Zadirovlova köylüleriyle birlikte Vişiyava Spes köylüleri kendisine köy işlerine bakan polis süsü vererek köylerine ikide bir gelen Drobyashkin adında polis temsilcisini öldürmüşlerdi. Köylülerin anlattıklarına göre polis sık sık bu köylere uğrar, kadına kıza sarkıntılık edermiş. Köylüler onu birkaç kez uyarmışlar, bir daha gelmemesini, zamparalıktan vazgeçmesini söylemişler ama dinletememişler. Sonunda onu girdiği bir evden çırılçıplak dışarı çıkarıvermişler. Köylüler gerçi haklıydı ama polisi öldürüp yüzü gözü tanınmayacak bir durumda yol kıyısına atıvermeleri, devlete, adalete aldırmayıp kendi başlarına ceza vermeleri şeklinde yorumlandı. Soruşturma ve mahkeme sonucunda kimin öldürdüğü kesin olarak kanıtlanamadığından polisin aslında suçlu olduğuna, bunda Vişivaya, Spes ve Zadiravlovoğlu köylerinin suçlu olmadığına, polis Drobyashkin'in arabasında giderken kalp sektesinden öldüğüne karar verildi. O zamanlar kimse bunun üzerinde durmamış ve olay unutuluvermişti. Ama şimdi memurlar bu ölü canlarıyla unutulan bu olaylar arasında bir ilgi kuruvermişlerdi nedense. Bu arada valiye gelen iki yazı da memurların sıkıntılarını, kuşkularını daha da arttırıverdi. Bu yazılanlardan biri yapılan bir ihbar ve delillere göre sahte para basan bir adamın türlü sahte adlarla dolaştı ve hemen araştırma yapılması gerektiği hakkında bir emirdi. Öteki ise komşu kentin valisinden geliyordu. Yasaların takibinden kaçan bir haydudun bir an önce yakalanabilmesi için pasaportsuz olanların her kim olursa olsun tutuklanmasını isteyen bir yazıydı. Hele bu iki kağıt iyice karıştırdı ortalığı. Daha önceki bütün kuşkuları, ön yargıları alt üst etti. Bu kağıtlarda adı geçenin Çiçikov olduğu düşünülemezdi ama yine de herkes birbirine gerçekten bu Çiçikov kim acaba diye sormaya başladı. Çiçikov'un kendisi de üstü kapalı olarak doğruluk, gerçek için savaştığını, bu uğurda her şeyini yitirdiğini, pek çok düşmanı olduğunu söylememiş miydi? Gerçekten hayatı tehlikede olabilirdi, gerçekten onu kovalayanlar olabilirdi ama ne yapmıştı da onu? Gerçekten kimdi bu Çiçikov? Hiç kuşkusuz sahte para basan adam olamazdı. Hele haydut hiç olamazdı. Çünkü çok saygıdeğer bir görünüşü vardı ama kimdi, nasıl bir adam idi? Ve memur beyefendiler romanımızın ilk kahramanlarını sorguya çekerek bir şeyler öğrenebileceklerini umdular. Hemen kahramanımızın ölü canları almış olduğu çiftlik sahiplerine giderek bir soruşturma yapmayı kararlaştırdılar. Çiçikov bu alışverişte asıl amaçları kim olduğu hakkında ağzından bir şeyler kaçırmış olabilirdi. İlkin Karaborçka'ya başvurdular ama pek bir şey öğrenemediler. Tüm öğrendikleri Çiçikov'un can başına 15 ruble verdiği, bir başka gelişinde kuş tüyü devlet için yağ alacağına söz verdiği ama bunların yalan olabileceği. Çünkü başpapazın karısına daha önce aynı şekilde söz veren birinin onu 100 ruble dolandırdığıydı. Karaborçka aynı sözlerin tekrarından başka bir şey olmayan bir sürü ıvır zıvır anlattı. Memurlar onun basit, aptal bir kadın olduğunu görerek bir şey öğrenemeyeceklerini anladılar. Manilov ise Pavel Ivanovich için kefil olmaya hazır olduğunu, Pavel Ivanovich'in sahip olduğu meziyetlerin %1'ine sahip olabilmek için bütün servetini verebileceğini söyledi. Gözlerini kapayıp kendinden geçerek dostluk hakkında uzun bir söylev çekti. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu anlattıkları onun ne ince ruhlu olduğunu anlatıyordu. Ama memurların öğrenmek istedikleri ile ilgisi yoktu. Sobakevich ise kendi fikrine göre Çiçikov'un çok iyi bir adam olduğunu, ona seçme, sapasağlam canlı canlar sattığını söyledi ama ileride olacaklara da kefil olamazdı. Eğer yolda türlü güçlükler nedeniyle ölürlerse bu onun suçu olamazdı. Tanrı ne isterse olurdu. Hem bu arada öldürücü, ateşli, salgın hastalık pek çoktu ve bu nedenle ölenlerin bir günkü toplamı bile epey tutuyordu. Memur beyefendiler pek doğru bir yol olmamasına rağmen bir başka yola başvurdular. Uşakların ağızlarını arayarak efendileri Çiçikov'un geçmişi ve karakteri hakkında birçok bilgi alabileceklerini umdular. Ama bundan da bir sonuç alamadılar. Petruşka'dan o kendilerine özgür leş gibi kokuyu ve Selifan'dan ise yalnız birçok devlet memurluğunda ve gümrükte çalıştığını duydular. Başka da bir şey öğrenemediler. Bu uşak sınıfının kendilerine özgü bir takım tuhaf özellikleri vardır. Onlara bir şey soracak olsanız hiçbir şey hatırlamazlar. Güçlükle ve saçma sapan konuşurlar ama sonra ilk soruyla ilgisiz başka bir şey sorun. Sizin ilk sorunuza bu kez öyle ayrıntılı cevaplar verirler ki bu kadar fazla açıklamayı siz bile istemezsiniz. Bütün bu araştırmaların sonucunda memurların Çiçikov hakkında öğrendikleri, Çiçikov'un kim olduğu değil, muhakkak bir özelliği olması gereken biri olduğuydu. Sonunda bütün bunları tam olarak açıklayabilmek, ne gibi tedbirler almaları gerektiğini kararlaştırmak, onun iyi niyetleri kötüye kullandığı için tutuklanması gereken bir adam mı, yoksa aynı nedenlerle kendilerini içeri attırabilecek güçte bir adam mı olduğuna kesin bir karar vermek istediler. Bunun için de okuyucularımın çok iyi tanıdığı, kentlilerin babası ve koruyucuları olan polis müdürünün evinde toplanmaya karar verdiler.